Ayrım 44.
Yazıcı anılarında anlattığı gibi bu tutumun çeşitli örneklerini görmüş ve büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Oysa gene anılarında yazdığı gibi yazıcının savaş planlarına uygun olarak aldığı kararların temel hedefi kendi birliklerinden çok Amerikan birliklerinin güvenliğini korumaktı. Türk Tugay'ı o görevi yerine getirirken yüzlerce şehit vermişti. Bu gerçek yazıcının hayal kırıklığını daha da arttırıyordu. Kore'deki Amerikan Sağlık Örgütü'nün Türk yaralılarına Amerikalılardan ayırmaksızın ilgi göstermiş olması aslında görevinin en doğal gereğiydi. Ama bu yazıcının gözünde Amerikalılarla yaşadığı olaylar arasındaki tek olumlu davranıştı. Şükran duygusunu yalnızca onlar için duyması bundandı. Üçüncü Dünya Savaşı Korkusu. Kore Savaşı tabii o 5 günlük muharebelerle bitmiyordu. Daha bir sürede bitmeyecekti. Amerika'nın komutası altındaki Birleşmiş Milletler Birlikleri ile birlikte savaşın 3. döneminde uğradığı bu büyük yenilgi dünyada birdenbire bir 3. Dünya Savaşı korkusu uyandırmıştı. Başkan Truman'ın Washington'da yaptığı bir basın toplantısı bu korkuyu doruk noktasına çıkarmıştı. Başkan doğudan gelen saldırıların gereken her türlü önlemler alınarak püskürtüleceğini söylemişti. Bir gazeteci soru sormuştu. Gereken her türlü önlemin içine atom bombası da girer mi? Başkan buna şu yanıtı vermişti. Bizim sahip olduğumuz her silah girer. Başkanla gazeteci, UPI muhabiri arasındaki diyalog şöyle devam etmişti. Sayın Başkan, siz sahip olduğumuz her silah diyorsunuz. Bununla atom bombası kullanmanın da söz konusu edildiğini mi söylemek istiyorsunuz? Onun kullanılması her zaman söz konusudur. Bunun için Birleşmiş Milletler kararı gerekli midir? Hiçbir açıdan gerekli değildir. Silahların kullanılması savaş alanındaki başkomutanın kararıyla olur. İşte bu tüm dünyada panik uyandıran bir açıklama olmuştu. ABD'de silahlı kuvvetlerin başkomutanı başkandı, yani Truman. Fakat savaş alanındaki başkomutan General MacArthur'du. Acaba Truman o cümlesiyle MacArthur'a atom bombası kullanma yetkisini vermiş mi oluyordu? Daha önce gördük, böyle bir şey olamazdı. Truman, MacArthur'un Kore'deki savaşı yönetme şeklinden zaten şikayetçiydi. Onu maceracı buluyordu. Öyle bir yetkiyle donatması akla yatkın değildi. Sonradan yapılan yorumlarla anlaşılacaktı. Başkan o sözleri önünü arkasını hesaplayarak değil, gazetecinin sorularına ani ve kararlı bir cevap verme içgüdüsüyle söylemişti. Fakat o vakte kadar dünyanın siyasal merkezleri, tabii borsalar ve diğer ekonomik merkezleri de birbirine girmişti. Amerika'nın atom bombası kullanması demek Rusların buna karşılık vermesi ve Kore Savaşı'nın tüm dünyaya yayılması demekti. Amerika'nın Avrupa'daki müttefiklerinin hükümetleri arasında yoğun temaslar yapılmıştı. Hepsini temsilen İngiltere Başbakanı Attlee Truman'a aman kendine hakim ol, daha ileri gitme demek için uçağa bindirilip Washington'a gönderilmişti. Aslında bu panik gereksizdi. Kore Savaşı'nın yayılmasını önlemek isteyeceklerin başında Truman vardı. Nitekim Amerikan yenilgisinin şoku hafifledikten sonra Amerika'nın Kore Savaşı'ndaki yeni stratejisini belirleyip tansiyonu düşüren ve MacArthur'u görevden alarak Kuzey ile Güney arasında uzlaşma görüşmelerini başlatan gene Truman olacaktı. Tabii o vakte kadar Kore'deki savaş olanca şiddetiyle devam edecekti. Çin ve Kuzey Kore kuvvetleri 38. paralelin kuzeyini tamamen ele geçirdikten sonra güneydeki operasyonlarını sürdüreceklerdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'ü yeniden işgal edeceklerdi. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin karşı taarruza hazırlanmaları epey vakit alacaktı. Türk Tugayı'nın da muharebelerde aldığı görevler devam edecekti. Yeniden şehitlerimiz, kayıplarımız, yaralılarımız olacaktı. General Yazıcı ile Albay Dora arasındaki anlaşmazlık yeni bir uzlaşma dönemine girecekti. Dora'nın Yazıcı'nın lağvettiği 241. alayı yeniden kurulacaktı. İki tarafta Kore'deki görevleri bitip Türkiye'ye dönünceye kadar birbirlerine tahammül edeceklerdi. Kore Savaşı'nın bu kitabın sınırları içine giren bölümü bu kadar. Gerisinden yeni bir kitabın içinde yeniden söz edebiliriz. Ama burada daha önce 573. sayfada belirttiğimizi tekrarlayalım. Cumhuriyet ordusunun yurt dışında girdiği ilk savaş olan Kore Savaşı'ndan alınması gereken çok ders var. Bu savaş üzerine tüm gerçekleri ortaya koyup sağlıklı değerlendirmelere imkan verecek objektif araştırmalar ne kadar çok yapılırsa o kadar iyi olur. Gazeteciliğe ilk adım. Hem öğrencilik hem gazetecilik olur mu? Danıştay'dan nasıl haber çıkar? daktilolar ve klavyeleri. Sigara içmeyen gazeteci olur mu? Münir Bey önündeki telefondan tek rakamlı bir numara çevirdi. İlan Bey dedi, size Altan Öymen Bey'i gönderiyorum. Genç bir arkadaşımız. Stajyer olarak başlayacak. İlgilenmenizi rica ederim. Karşı taraf ne söyledi bilmiyorum. Herhalde itiraz etmedi ki Münir Bey ona teşekkür ederim dedi. Telefonu kapattı. Bana da ne yapacağımı söyledi. Siz şimdi kapıdan çıkınca sola sapın. Koridorun sonunda solda istihbarat odası var. Oraya girin. İlhan Bey sizi bekliyor. İlhan Paniç. Bu birkaç aydır sürdürdüğüm ziyaretlerimin hedefine ulaşması demekti. Belli etmemeye çalışıyordum ama çok sevinmiştim. Teşekkür ettim, çıktım. Koridorun sonunda soldaki odanın kapısını vurdum, içeri girdim. Geniş ve uzun bir oda, büyük bir toplantı masasıyla birkaç küçük masa. Büyük masada çalışan kimse yok, üzerinde iki daktilo makinesi, etrafında birkaç sandalye var. Küçük masalardan birinde bir kişi oturmuş, başını kaldırmadan daktilo yazıyor. İleride pencerenin yanındaki orta boy masada ciddi yüzlü bir zat oturuyor. Kapıdan girene, yani bana bakıyor. Belli ki şef o, İlhan Bey. Yaşı 40-50 arası olmalı. Yüzü kırmızı, saçları muntazam taranmış, galiba briyantinli. Ona doğru yürüdüm. İlhan Bey sizsiniz değil mi efendim? Evet dedi. Ben Altan Öymen efendim, Münir Bey size gönderdi. İlhan Bey'in bakışları üstümde. Yüzünde olumlu veya olumsuz bir ifade yok. Ama bana içinden bu da nereden çıktı, şimdi bir de onunla uğraşacağız diyordur gibi geldi. Otur dedi. Masanın önündeki sandalyeyi gösterdi, oturdum. Şu anlaşıldı, burada bize Münir Bey'inki gibi sizli, beyli, ricalı muamele yok. İşler emir kipiyle yürüyor. Demek Öymen, Hıfzır Rahman Raşit Bey'le ilgin var mı? Babam dedim. Yüzünde gene olumlu veya olumsuz ifade yok, devam etti. Ne yapıyorsun, okuyor musun? Evet, siyasal bilgilerdeyim. Peki bu iş nasıl gidecek ikisi beraber yani? Derslerim iyi, her gün gitmem gerekmiyor. Bunu söyledim ama o konu tartışmalıydı. Siyasal bilgilerde her gün yoklama yapılmıyordu ama devam zorunluluğu vardı. İlhan Bey biraz durdu, düşündü veya düşünür gibi yaptı. Bakalım, deneyeceğiz dedi. Bir sigara yaktı, bana tutmadı. Daktilo biliyor musun? Biraz biliyorum. Bunlarla yazabilir misin? Bunlar dediği daktilolar büyük masanın üzerindeki büyük makinelerdi. Benim yazdığım Erika marka, biraz küçük ama sanırım bunlarla da yazabilirim. Gözüm küçük masada başı önünde çalışan zata gitti. Yaşı benden epey büyüktü, şık giyimliydi. Önündeki daktilo o ağır makinelerdendi, çok hızlı yazıyordu. O hıza yetişmemin hiç de kolay olmadığını düşündüm. İlhan Bey de herhalde oraya baktığımı fark etti ki, seni Gazanfer Bey'le tanıştırayım dedi, meclis muhabirimizdir. Gazanfer Kunt. Adını biliyordum, herhalde gazetede imzasını görmüştüm. Gazanfer az rastlanan bir attı ama güreşçi Gazanfer Bilgi'den sonra büyük ün kazanmıştı. Gazanfer Kunt başını kaldırıp biraz gülümsedi. Ben yerimden kalkıp ona doğru birkaç adım attım. O da kalktı. İlhan Bey beni tanıtma işini yerinden seslenerek tamamladı. Altan Öymen, yeni stajyerimiz. Kunt hayırlı olsun dedi, görüşeceğiz dedi. Yerine oturup yazmaya devam etti. Ben de İlhan Bey'in masasına döndüm. Bana beni fazla önemsemedi gibi geldi ama içimden kendime moral verdim. Niçin önemsesin dedim, adam yılların gazetecisi, sen daha bir günlük stajyersin. Paniç bana büyük toplantı masasındaki daktiloları gösterip ilk talimatını verdi. Şuraya otur, biraz onlarla yaz bakalım, alışabiliyor musun? Birini seçip ilk denememi yaptım, markası Remington'dı. Klavyesi bizim evdeki Erika'nın klavyesine benziyordu. O sırada şimdi Türk klavyesi diye kullanılan F'li klavye daha ortaya çıkmamıştı. Hepsi dışarıdan ithal edilen daktiloların harf sırası A ile veya Q ile başlıyordu. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama birine Fransız klavyesi deniliyordu. Öteki de herhalde İngiliz klavyesi olmalıydı. Ama aralarında büyük farklar yoktu. Türkiye için yapılan değişikliklerde Ç, Ş, yumuşak G gibi Türkçe'ye özgü harfleri yerleştirmek içindi. Bunlar klavyedeki bazı işaretlerden tasarruf edilerek aralara sokuşturulurdu. Sokuşturuldukları yerler daktilonun markasına göre değişik olurdu ama bu ana klavyenin esasını değiştirmezdi. Biraz yazdıktan sonra alışmaya başladım fakat Gazanfer Kunt'un yazış hızına ulaşmak için kim bilir ne kadar zaman gerekecekti. Benim denemem tık tık tık diye devam ederken Kunt'un daktilosundan filmlerdeki makineli tüfek sesine benzer sesler çıkıyordu. Faruk Taşkıran, Gülek ve Sigara. Salona bir kişi daha girdi. Paltolu ve fötür şapkalıydı. Gözlüklüydü. Yaşı 25 ile 30 arası gibiydi. İlhan Bey'i uzaktan selamladı. Üstündekileri çıkardı. O zaman fark ettim, odanın içinde paltoların asıldığı bir yer vardı. Oraya astı. Benim paltom Münir Bey'in odasının dışındaki bir askıya asılmış orada kalmıştı. Demek ki bir ara onu alıp buraya getirmeliydim. İlhan Bey gelenle beni tanıştırdı. Altan Öymen, yeni stajyerimiz. Faruk Taşkıran, muhabir arkadaşımız. Faruk Taşkıran hareketli bir tipti. O da Gazanfer Kunt gibi iyi giyimliydi. Bana başarılar diledi. Sonra İlhan Bey'e hitap ederek ama Gazanfer Kunt'la bana da bakıp söylediklerini bize de dinleterek Kasım Gülek'ten şikayet etti, CHP'nin genel sekreterinden. Onun gezilerini izlerken çok sıkıntı çekiyormuş. O zamanlar parti otobüsü diye şeyler yok. Gezilerde partiye ait bir servis arabasıyla birkaç zengin partilinin sağladığı birkaç özel araba kullanılıyor. Muhalefet partisinin gezilerini izleyen gazetecilerin sayısı da parmakla gösterilecek kadar az. Onlar da o arabalara yerleştiriliyor. Faruk Taşkıran ulus muhabiri olduğu için protokoldeki yeri önde. Genel sekreterin arabasına o biniyor. Gülek önde arabayı kullananın yanında oturuyor. Taşkıran ve bir başka gazeteci arkada. Sorunun nedeni de şu, gazeteciler sigara tiryakisi. Arada bir camı açıp tüttürmek istiyorlar. Gülek sigara içmiyor, kimseye de içirtmiyor. Cam açsalar da buna razı olmuyor. Faruk Taşkıran'ın şikayeti bundan. Bu ne egoistlik diyor, kendisi içmiyor, bize de içirtmiyor. Sigara tiryakisinin derdini anlamıyor, halkın derdini nasıl anlayacak? Bunu anlatırken sigara içemediği zamanların acısını çıkarır gibi cebinden paketini çıkardı. Galiba yenice paketiydi, bir sigara aldı yaktı. Paniç ile Gazanfer Kunt'un sigaraları zaten tablalarında tütüyordu. Ben de sigara içmeye ufak ufak başlamıştım ama henüz paket almıyordum. Taşkıran önümdeki tablanın boş olduğunu görünce bana da sigara tuttu. İçip içmediğimi sormadı, herhalde gazetecilikte içmek esastı. Teşekkür ederim dedim, aldım. Cebimde kibrit aramaya davrandım ama bulamadım, çünkü yoktu. Taşkıran durumu fark etti, çakmağını çıkarıp sigaramı yaktı. O günden sonra adet öyleymiş diye ben de paket alıp cebimde tutmaya başladım. Çakmak alamadım. Bugünkü gibi kullanılıp atılan ucuz çakmaklar daha icat edilmemişti. İçine benzin konulan çakmaklar da benim bütçeme uygun değildi. Ama sigara paketiyle birlikte kibrit almayı da ihmal etmedim. Faruk Taşkıran benimle biraz sohbet de etti. Öteki arkadaşlar da gelsin tanış, yeni bir mesleğe giriyorsun. Bir akşam oturalım konuşalım, aklımızın erdiğini söyleyelim dedi. Bu jestine de tabii çok memnun oldum. Fakat öteki arkadaşların gelmesini beklemem mümkün olmadı. Taşkıran benimle konuşurken önündeki kağıtları okuyan şefimiz İlhan Paniç birden ''Gel bakalım Altan'' dedi, ''işte sana bir iş. Danıştay 6. dairesinde ticaret odaları tüzüğü hazırlanıyormuş. Hemen git onu öğren. Esasları neymiş, gel haberini yaz.'' Bu kadar. Belki arkası gelir diye biraz bekledim. Nereye, kime gideceğim? Gitmeden önce bir bilgi edinmeyecek miyim? Edineceksem kimden? İlhan Bey herhalde biraz bir şeyler söyler sandım. Hayır, o önündeki kağıtlara daldı. Faruk Taşkıran da küçük masalardan birine oturmuş telefonla bir yeri aramaya başlamıştı. Hızlı düşünmeye çalıştım. Başkasına bir şey sormak zaaf olurdu. Gidilecek yer belli ki Danıştay'dı. Danıştay Sıhhiye'deydi. Oktay Kip'in babası Danıştay üyesiydi. Oradan aklımda kalmış. Yerini tam bilmiyordum ama Sıhhiye'ye gidip orada sorabilirdim. Bir ara aklımdan önce bir telefon etmek gerekmez mi diye bir düşünce geçti. Fakat usul öyle olsa İlhan Bey söylerdi. Bana git dedi, telefon et demedi ki. İlhan Bey'e talimatı yadırgamamış bir tavırla ben Danıştay'a gidiyorum dedim. Cevap vermedi, odadan çıktım. İlk haber için kağıt, kalem, soru ve cevap. Koridorun Münir Bey'in odasına yakın duvarında asılı paltomu bulup giydim, merdivenleri indim. Gazetenin dış kapısından da çıktım. Oradan Ulus Meydanı'na kadarki mesafe 80-100 metre kadar. Yarısı rüzgarlı sokakta, yarısı Çankırı Caddesi'nde. Ulus'a varınca troleybüse bineceğim, Sıhhiye'ye gideceğim. Danıştay'ı orada soracağım. Oraya kadarki plan tamam, fakat birden aklıma geldi, yanımda kağıt kalem yok. Danıştay'da bana bir şeyler anlatırlarsa, demeç falan verirlerse nasıl yazacağım? Bir yandan yürüyorum, bir yandan etrafıma bakıyorum. Yolun rüzgarlı sokak bölümü bitince Çankırı Caddesi'ne dönerken köşede bir sigara bayi var. Gazete falan da satıyor. Belki vardır diye hemen yanaştım. Etrafı vitrin gibi camlarla kaplı, camların arkasında sigara paketleri, gazeteler, kutular, şişeler görünen, önü de küçük bir pencere kadar açık bir dükkan bu. Açık yerinde dükkan sahibinin göğsünden yukarısı görünüyor. Güler yüzlü biri. Orta yaşlı. Sordum. Sizde kalem var mı dedim. Var dedi. Kurşun kalem var. O vakitler kullanılıp atılan çakmak olmadığı gibi tükenmez kalem de yok. Ya dolma kalemle yazacaksınız ya kurşun kalemle. Benim bir dolma kalemim var ama mürekkebi çok çabuk bitiyor. Cebimde genellikle işlevsiz kalıyor. Not almak gibi işlerde hep kurşun kalem kullanıyorum. Bir kurşun kalem aldım, kalemtıraşla açtı verdi. Satılık kalemtıraşla varmış. Ne olur ne olmaz kalemin ucu kırılırsa diye ondan da aldım. Biraz da dosya kağıdı. Kağıtları katlayıp kalemle birlikte ceketimin iç cebine koydum. Kalemtıraşı da pantolon cebime. Biraz masraflı oldu ama donanımım artık tamamdı. Ayrıca o büfenin özelliğini de öğrenmiş oldum. Akla gelen gelmeyen pek çok şey orada vardı. Büfeciyi daha sonra tanıyacaktım. Tütüncü Behçet derlerdi, bizim gazete çevresinde de ünlüydü. Dükkanı geceleri geç vakte kadar açıktı. Çünkü hemen yanında Ankara'nın en tanınmış barı vardı. Tabarin Bar. Uluslu ana duraktan troleybüse bindim, Sıhhiye'de indim. İlk rastladığıma Danıştay'ı sordum, tarif etti. Zaten bilinmeyecek bir yer değilmiş. Sıhhiye'den biraz yürüyüp Zafer Anıtı'na gelince sağa döneceksiniz. Hemen karşınıza gelen bina. O zamanlar eski tip bir yapıydı. Gittim, girdim, dış kapıda duran görevliye 6. daireyi sordum. Yandaki koridoru gösterdi. Oraya sapıp yürüdüm. Kapalı bir kapının yanındaki levhada zaten yazıyor 6. daire başkanlığı diye. İçeride herhalde başkan var. Acaba başkana girmeden yardımcısına falan mı sorsam? O zamanlar resmi dairelerde sekreter diye bir şey yok. Sadece bakanların, kurum başkanlarının özel kalem müdürleri var. Görüşeceğiniz kişinin yanına girmek için ya yardımcısını bulacaksınız ya odacısını. Tabii yardımcısının odasını bulmak için de gene bir odacı gerekli. Kapının yanında kararsız durdum. Koridorda benden başka kimse yok. Bazı resmi dairelerde odacıdan geçilmez. Etrafta öyle biri de yok veya o sırada yok. Ne yapmalıyım? Ne yapacağım belli diye içimden söylendim kendi kendime. Kapıyı tıklat sonra aç, gir içeri. Dersin ki ben Ulus gazetesi muhabiriyim. İçimdeki ikinci sesten bir uyarı geldi. Aman dur, sen daha stajyersin, muhabirim diyemezsin. Ayrıca başkan göster kartını derse ne diyeceksin? Doğru, kartım yok. Ah bu İlhan Bey, bir gazete hüviyeti falan verseydi de beni sonra gönderseydi. İçimdeki cesur ses tartışmayı kesti. Canım dedi, en kötü ihtimal şu, kusura bakmayın ben gazeteciliğe bugün başladım dersin. Dövecek değil ya. Ve cesur sese uygun bir cesur hamleyle harekete geçtim. Üstümdeki paltoyu çıkarıp koluma aldım, kapıyı tıklattım. Galiba biraz da sesli ve hızlı tıklattım ve açıp kapıyı girdim içeri, kararlı bir tavırla. Fakat o ne? Ben içeride bir kişi var, o da başkan sanıyordum. Bir başkanın başkanlığında 5 veya 6 veya 7 kişi vardı. Belki daha fazla, saymaya vaktim olmadı. Uzun bir masanın etrafındaydılar. Biri masanın öteki ucunda benim tam karşımda oturuyordu. Belli ki başkan oydu. Resmi bir toplantı halindeydiler. Hepsinin gözleri bana çevrilmişti. 10 veya 12 veya 14 göz veya daha fazla. O anda ter içinde kaldığımı hatırlıyorum. Başkanın sesi masanın öteki ucundan yankılar yaparak geldi. Ne var oğlum, ne istiyorsun? Ne diyeyim? Toplantınızı bilmiyordum diye özür mü dileyeyim, özürü bırakıp konuya mı gireyim, nereden başlayayım? Bu seçenekler kafamdan hızla geçerken ağzımdan ilk cümle çıktı. Efendim, ben Ulus gazetesinden geliyorum. Gerisinin gelmesi gecikti, başkan sabırsızlandı. Evet. Bu soru işareti evet bir şok etkisi yapar gibi beni birden hızlandırdı. Söyleyeceğimi bir hamlede söyleyip bitirdim. İstihbarat şefimiz dedi ki sizin dairenizde bir tüzük hazırlanıyormuş, ticaret odaları tüzüğü. Onun hakkında bilgi rica etmemi istedi, onun için geldim. Fakat toplantıda olduğunuzu bilmiyordum, koridorda odacı da yoktu. İyi ki bu odacı lafını etmiştim, başkan beni bırakıp toplantıya katılanlara döndü. İşte halimiz bu dedi, kapıda odacı da yok, kim isterse giriyor. Toplantıdaki üyeler de doğru anlamına başlarını salladılar. Kızılacak biri varsa o artık ben değildim. Kapı önünde bulunması gerekip de bulunmayan odacıydı veya odacıyı orada bulunduramayan bina yöneticisi. Ama bu kızgınlık sürecinin sonunda ben de başkandan bir başka cevap aldım ki o kadar iyi değildi. Oğlum, o senin dediğin ticaret odaları tüzüğü çoktan çıktı. Resmi gazetede yayımlandı. Sizin gazeteye resmi gazete gelmiyor mu? Git bak 15-20 gün önceki resmi gazetelere ne oldu orada yazılı. Ter bir kere daha bastı. Nasıl söyleyebildimse, teşekkür ederim efendim dedim. Başımla yarım yamalak bir selam verip odadan çıktım. Hızla paltomu giyip binadan da çıktım. Koşar adımla Sıhhiye durağına, oradan da ilk troleybüse binip Ulus'a. Yolda düşünüyorum, İlhan Paniç belli ki bana yanlış bir görev vermişti. Bu yanlışı nasıl yapmıştı? Danıştay daire başkanı elbette haklıydı. Bizim gazeteye resmi gazete herhalde geliyordu. Ama ya ona bakan yoktu ya da olsa bile bundan istihbarat şefinin haberi olmuyordu. İstihbarat odasına girer girmez şefe tekmil verdim. Efendim 6. daireye gittim. Başkan dedi ki o tüzük çıktı. Resmi gazetede yayımlandı dedi. Ben İlhan Bey'in buna şaşıracağını, Allah Allah demek fark etmemişiz gibi birkaç sözde hafif bir öz eleştiri yapacağını tahmin ediyordum. Öyle olmadı. Peki öyleyse dedi, bunu yaz, bir küçük haber yap. Bu defa ben şaşırdım. Bundan nasıl haber yapabilirdim? Elde bilgi olarak sadece bir ticaret odaları tüzüğünün Danıştay 6. dairesince hazırlandığı ama çalışmanın çoktan tamamlandığı ve tüzüğün 15-20 gün önceki resmi gazetede çıktığı var. Ne içeriğini biliyoruz ne amacını. Resmi gazeteyi arayayım mı dedim, burada bir yerde var mı? İlhan Bey, bunu o kadar uzatma, birkaç satırlık bir şey yaz, bana getir dedi. Niçin daktilo? Oturdum daktilonun başına. Ulus'ta tüm haberler daktiloyla yazılacak, kural bu. Sonradan öğrenecektim, İstanbul gazetelerinin çoğunda daha o aşamaya gelinmemiş. Hem gazetelerde yeteri kadar daktilo yok, hem de başka bir durum var. Bazı muhabirler dahil gazete mensuplarının büyük bir kısmı yazdıklarını eski yazıyla yazıyorlar. Zaten hatırlayalım, benim anlattığım yıl 1950, harf devriminin yapıldığı yıl da 1928. Aradan sadece 22 yıl geçmiş. 1920 yılında doğan o günkü 30 yaşındakiler bile okuyup yazmaya Arap harfleriyle başlamış. Türk harflerini öğrenmeye ilkokulun 2. 3. sınıfından itibaren başlamışlar. Hele 40 yaşındakiler, lise çağının sonuna kadar Arap harfleri kullanmışlar. Ona öyle bir alışmışlar ki çoğu Türk harflerini ancak bir resmi makama yazı veya dilekçe yazarken kullanıyorlar. Not alırken Arap harflerini tercih ediyorlar. Çünkü onunla daha çabuk yazıyorlar. Gazetecilikte de tabii çabuk not alıp çabuk yazmak önemli. Arap harflerini özel yazışmalarda bile kullanmak yıllardır resmen yasak ama eski yazıyla yazan gazetecilere en azından meslek arkadaşlar arasında kimse karışmıyor. Karışmaları bir yana onların çalışmalarını çabuk yazdıkları için daha makbul sayıyorlar. Ulus gazetesine durum biraz değişik. Gazete harf devrimini yapan Atatürk'ün kurduğu gazete. Sahibi, ideolojisini Atatürk devrimleriyle oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi. 1928'den itibaren Türk alfabesini millete mal edip yerleştirmek için en fazla gayret gösteren gazete o.